Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programında Ali Rıza Bayzan Beyefendi Hocamız ve Fakir Süleyman Derin bugün yine İhya'dan şükür bahsini okumaya ve tahlil etmeye devam ediyoruz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Selam.
Hocam en sonki programda, bir önceki programımızda bu nimetlerin ne olduğunu biraz girdik. Önce nimeti verenin Allah olduğunu, sadece o olduğunu, diğerlerin aracı olduğunu biraz işlemiştik. Evet. Sonra bir de tabii nimet nedir şeyinde, mesela vakit nimet midir? Ya Allah'ın verdiği en büyük nimettir.
Evet.
Bir saniyesiyle cennete alıyorsunuz. Yani güzel şeyler yapıyorsunuz, aile hayatınız hepsi vakit içinde oluyor. Ama şükrediyor muyuz, etmiyoruz. Niye? Çünkü vakti bazen öldürülmesi gereken, vakit öldürüyorum diyor adam.
Evet yani, vakit öldürmek diye bir, zaman öldürmek diye bir deyim var.
Şimdi yani hocam ne kadar? Sufiler diyorlar ki vakti en güzel değerlendirmek değişik iki ölçüsü var. İbnül vakit olmak, o anda yapılması gereken en iyi şeyi yapmak. Yani
evet.
İşte namazsa namaz, yemek yerken güzel yemek yemek. Hep böyle her şeyi farkındalık içinde yapmak şeklinde bir şeyleri var. Ne dersiniz yani, bu zamanı hakikaten kullanamıyoruz sanki.
Yani şimdi insanlar arasında eşit dağıtılan tek şey derler şey için, zaman için hocam. Yani herkese 24 saat var bir günde.
Eyvallah.
Ama zamanı özellikle büyük şehirlerde tabii bir ulaşımda vesaire de kaybettiğimiz zaman var, ama bizim kendiliğimizden önemsemediğimiz için boş harcadığımız zamanın haddi hesabı yok yani.
Hocam kaldı ki trafikte bile insan Kur'an-ı Kerim okuyabilir, güzel bir efendim sohbeti, bir konferansı cep telefonundan dinleyebilir, değil mi?
Evet evet, bir de şey, yani ben arkadaşlarla bir ara paylaştığımda fark ettim, çoğu arkadaş farkında değil. İnternet hocam gırla, sesli kitapla dolu. Hem tasavvufla ilgili kitaplar, hem bilim ve tekniğin pek çok kitabı, hem pek çok roman.
Hocam fakir şunu söyleyeyim, yani burada itiraf edeyim. Cep telefonuma bayağı bir konferans yükledim. Tefsirler var, tefsir dersleri, çok güzel psikoloji konferansları. O kadar mutlu oluyor. Mesela trafikte evvelden canım sıkılırdı. Yani diyelim ki evet, buradan 5 dakikalık yolu bazen 50 dakikada gidiyorsunuz İstanbul trafiğinde. Şimdi bu şekilde değerlendirince hiç bana o artık giren gelmiyor.
Değil
ya
mi?
Diyorum, nasıl ben şimdi ders dinliyorum diyorum. Ha trafikte dinlemişim. Ha odamda otururken dinlemişim.
Evet.
Tamam, birazcık benzin parasına insan üzülüyor, israfı, ama onun dışında vakit olarak inanın eğer bunu yaparsa çok, çok tavsiye ediyorum dinleyicilerimize. Yani o bezginlik de olmuyor insanda. Ya işte bir saatte gittim arabanın içinden. Ne olacak işte, araban ne güzel, konforlu. Oturmuşsun. Ha evde dinlemişsin o dersi. Ha arabanın koltuğuna dinlemişsin.
Evet.
Şeklinde yani tavsiye ediyorum çok. Hem vakit değerlendirmesi hem de hocam yani modern teknoloji çok imkanlar sunuyor. Maalesef onu Allah yolunda kullanmadığımız için zararını görüyoruz.
Evet. Yani şimdi bir arkadaşım var. Çocukları küçük. Bir sürü sesli tiyatro da var. Veya işte çocukların okuyacağı romanlar seslendirilmiş vesaire. Ara sıra diyor ki Aziz abi diyor, şey bitti diyor elimde. Kitaplar bitti diyor, yeni kitaplar istiyor çocuklar.
Sesli kitaplar.
Sesli kitap
çok
çocukların
güzel.
Da şey diyor, eskiden diyor arabada hiperaktif diyor bizimkiler, tamam mı? Arabada durmuyorlar. Şimdi diyor baba şurada kalmıştık, şuradaydık, onu dinleyelim bitirelim diye. Biz diyor yoldayız da bayağı bir zaman geçiriyoruz. Çocukları önce okula bırakıp oradan işe gidiyormuş yani. Okulda biraz uzak olunca bazen diyor şey, tatile çıkıyoruz yoldayız diyor, çocuklar arabada sıkılıyor, en iyi şeylerden birisi diyor çocuklara dönük bile sesli kitapların olması.
Hocam şuradan geldik bu meseleye, yani eğer nimeti bilirsek, vakit bir nimettir, israf olması da haramdır. O nimeti nasıl efendim güzel kullanırız? İşte otobüslerde boş gözüken vakitlerde onu bile hesap etmemiz lazım. Ama şimdi hocam nerede kaldı ki insanlar akşam evine geliyor hocam.
Evet.
Allah'ın verdiği en büyük nimet vakit. Oturuyor, açıyor bir program. Lüzumlu lüzumsuz, yani kendine faydası olan programa eyvallah.
Evet.
Ama bu hocam son zamanlar çok vardı. Bazen ben görüyordum, böyle alışverişe gidiyorsunuz. Genç bir çocuk bir evlilik programı seyrediyor mesela. İki tane kavga eden eş. Ya kime evet, ne faydası var bunun?
Evet kesinlikle.
Saatlerce car car car car. O ona bağırıyor, ona bir şeyler yapıyor falan. Çoğu da gerçekten sahte onların herhalde. Ya insanların ömrünü tüketiyor bunlar. Yani bu tür lüzumsuz eğlenceler, bilmem Survivor ya, diyor hocam bir ara. Yani lüzumsuz bir adada 3-5
ya insan. Ya şimdi tabii şeyle hocam, elinizde kumanda, genellikle bir paket program var. Onlarca, bazılarında yüzlerce televizyon var, kanal var. Dolayısıyla şey diyor insanlar, onlar arasında kaybolabiliyor. Diyelim ki o anlık bir yarışma programı ilgisini çekebiliyor. Benim önerim şey, yani sonuç olarak bu televizyon paket programını alanlar da şeyler var, tanıtım bültenleri var. Oradan seçici olması lazım. Yani izleyeceği şeyi izlemeli.
Gerekli ve faydalı olan hocam, en güzeli.
Ama elinde şeyle, kumandayla birlikte kanallar arası dolaşayım dediğin andan itibaren zaman
hatta
uçup gidiyor
hocam,
yani.
Hocam geçen hafta hatırlarsan sabır konusunda konuşmuştuk bu meseleleri. Hani insanın bağımlılığı var da kontrol edemiyorsa kendini.
Evet.
İcabından televizyon evine atacak.
Tabii
yani
tabii.
Televizyon aldı eve. Akşam altta geliyor işten. Gece 12'ye kadar 6 saat aralıksız olmadık şeylere bakıyor. Yani çizgi film bakıyor, ne bileyim tartışma. Ve yorgun kafayla yatıyor, dinlenemeden sabah kalkıyor. Çünkü o kadar beyin, evet, bilgi nasıl algılayacak? Hocam hatta evden atmak da mümkün. Madem kontrolü kaybettin.
Siz televizyonsuzdunuz
ben
galiba.
Ben televizyonumu çok memnunum halimden. Çünkü internetten çok faydalı bir program varsa onu belgeselde bilmem neydi dinliyorum zaten. Onun dışında çünkü televizyonu eve koyduğunuz anda kontrolünü sağlamak çok zor.
Sizin çocuklar küçük.
Küçük çocuklar illa var. İlla çizgi film. Ondan sonra 6 saat akşam çizgi film yayını, ama bu sene bunu kaldırınca aile arası iletişim oluyor. Birbirlerimizle sohbet ediyoruz. Birbirlerimize kitap okuyup paylaşıyoruz.
Oo, bunlar şimdi yani çok şey nostalji oldu bunlar artık bunlar, yani.
Hocam geçen bir arkadaşımız anlatmıştı bir yerde. Amerika'da yani babaların çocuklarla günlük geçirdiği vakit 7 saniye falan düşmüş.
7 saniye.
O kadar az ki. İşte
24 baba, saatte 7 saniye.
Şöyle evdesiniz ama herkes kendi aleminde.
Anladım.
Yani öyle hani.
Yani odaklanmıyor.
Odaklanmadan olan yani bir beraberlik saymıyoruz. Yani çocuk çizgi film seyrediyor. Babası bilmem dizi seyrediyor. Veya futbol seyrediyor. Annesi bilmem başka bir şey seyrediyor. Bu beraberlik ruhen bir beraberlik değil.
Evet.
Ve hocam bunun üzerine çok ciddi araştırmalar, çalışmalar falan filan yapılıyor. Bunu nasıl artırırız?
Evet, yani şey, ben kendi adıma mesela sabah kahvaltısına, ayrıcak sabah kahvaltısının çok diri tutulması bir gelenek olduğuna inanıyorum. Çünkü öğlen zaten dışarıda, büyük şehirde. Hatta orta ölçekli şehirlerde bile öğlen evde kimseyi bulamazsın. Öğlen yemeğine gelebilecek kimse yok. Akşam yemeği de bu defa ne oluyor? Akşam yemeğinde geliş saatleri farklı olunca bir araya gelmek daha zor oluyor. O bakımdan bana kalsa bir aileyi diri tutmanın yollarından bir tanesi
kahvaltı.
Sabah kahvaltının topluca yapılması ve mükellef yapılması.
Eyvallah.
Bir başka avantajları da oluyor. Çeşitli nedenlerle gençler özellikle öğlen yemeğini aperatif geçiştirmek zorunda kalıyor. Şimdi sabah kahvaltıyı doğru dürüst yapmamış. O aperatif, öğlen aperatif. Akşam ne yapıyor? Akşam ağır yemek zorunda kalıyor.
Bu sefer sağlıksız oluyor.
Sağlıksız oluyor. Bir de şu, ders çalışacak. Anne baba çocuğu nerede yakalıyor? Yemekte yakalıyor. Hemen peşinden ders çalış diyor. Halbuki yemekten sonraki yarım saat içerisinde bilim insanları söylüyor, parasempatik sistem devreye giriyor. Yani kan sindirim sisteminde yoğunlaşıyor. Halbuki kafanın çalışması için kafa da yoğunlaşması lazım. Yemekten sonraki yarım saat içerisinde çok tatlı bir uyku gelir. Yani o anda ders çalışmak doğru bir seçenek değil, masaya oturtmak çocuğu. Onun için şey, yani bir kere sabah kahvaltısı şeye girecek.
Hocam buraya şuradan geldik, yine odaklarımızı geri dönelim. Yani bütün mesele vakti iyi değerlendirmek.
Kesinlikle.
Çünkü
ama
en büyük nimet.
Öyle, ama iyi değerlendirmenin yolları böyle somut yolları olmalı. Mesela sabah kahvaltısı ailecek birlikte zaman geçirmek demektir. Ve yani bir insanın zamanını kıymetlendirmek anlamında, ailenin keyfini sürmek anlamında yapacağı en iyi şeylerden birisi budur yani.
O zaman hocam şunu diyelim, insan bir şeyin nimet olduğunu bilirse onu iyi değerlendirmek için yol bulur.
Yol
yani
bulur.
İşte bunu kahvaltıda bulur, trafikte giderken bir sessiz.
Mesela insanlar şunun farkında değil. Sabah kahvaltısının, ailecek sabah kahvaltısının bir nimet olduğunu unutmuş. Böyle bir nimeti yok sayıyor.
Hocam hatta ben size bir şey söyleyeyim mi? Ailenin bir nimet olduğunu unutuyoruz bazen.
Ha, doğru.
Eşimiz bir nimet, çocuklarımız bizim için bir nimet, oturduğumuz ev bizim için bir nimet. Hocam hepsi bu, İmam Gazali bunu çok söylüyor. Allah diyor hocam nimetleri yağdırdığı için bu aşırı bolluktan zamanla insan bunları, hocam İngilizlerin çok güzel bir tabir var, take it granted. Olması gereken budur zaten. Ben buna layığım hani. Hatta hocam bunu Kur'an-ı Kerim'de gördüm ben. İki bahçe sahibini anlatırken Rabbimiz, bir tanesi mümin, bir tanesi kafir, iki kardeş. Babalarından kalan malı, birisi sadaka ve daha çok hayır yolunda harcamış. Diğeri de maddi yatırım yapmış. Manevi yatırım hiç yapmamış. Diyor ki, yani diyor, ahirete inanmıyorum ama eğer ahiret varsa orada da ben çok rahat yaşayacağımı tahmin ediyorum diyor. Madem dünyada böyle rahat yaşıyorum.
Orada da.
Orada da böyle bu işler gider. Yani artık Böyle olması gerekir. Madem ki böyle gelmiş, yani böyle gelmiş, böyle gitmiyor işte. Yani aile nimetinin farkına varacaksınız. Vakit nimetini fark edeceksiniz. Ayak nimetini, göz nimetini, yani Allah gözü vermiş. Akşama kadar lüzumsuz şey seyrediyorsun. Evet. Kur'an okumuyorsun, bir kitap okumuyorsun yani.
Ya da Allah, otur sırt üstü yatıp gökyüzündeki yıldızlara seyretmiyorsun.
Ayı takdir etmiyorsun, evet. Ayın 15'ini. Şimdi hocam bazen metrobüse siz de çok biniyorsunuz.
Evet.
Ya bir genç kardeşlerimiz, kocaman böyle kulaklıklar var. Yani normalde onun müziğini kimsenin duymaması lazım değil mi? Yani.
Evet.
Ama inanın 5 metre ileriden ben rahatsız oluyorum. Aynen onun öyle. Müziğinden. Ya şunu merak ediyorum. Acaba diyorum bu kafa içinde beyin kalır mı? Bu kadar gürültü kirliliğinde.
Son derece şey tabii. Kulağa zararlı. Bir de şey, şimdi dış kulakta değil doğrudan iç kulağa gidiyor. O zaten bir zarar. Yüksek ses bir zarar. Kulağın kepçesiyle değil sesi almıyor ya. İçeri doğrudan direkt iç kulağa gidiyor. O daha büyük bir zarar.
Şimdi hocam müzik yani faydalı faydasız ayrı konu ama yani çok faydalı olmayan müzikler oluyor bazen. Yani yabancı insanın sözleri kötü
evet.
Veya karamsarlık şey yapan. O kötü kulak nimetini israf ediyorsun be adam. Yani şimdi bu kadar israflı hocam insan nereye varır? İnanın ben bilemiyorum
sonuç
yani.
Sonuç olarak şey insanın psikolojisi bozuluyor. Niye insanların psikolojisi bozuk? İşte dinlediğin müziği söyle bana, psikolojinin düzgün olup olmadığını söyleyeyim sana.
Yani
bu kadar kaotik, bu kadar karmaşık, bu kadar müzik dinlediğin zaman yansıması olacak yani.
Hocam bir ara şöyle düşünmüştüm, biz ilahiyatçıyız ya biraz. O kadar moral bozucu müzikler var ki evvelden otobüste çok seyahat ederdik memleketimize. Arabesk.
Evet. Yani
yanlış anlaşılmasın, biz burada müzik şeysi değerlendirmesi yapmıyoruz da hani.
Ama sonuçta
Tanrım beni niye yarattın? Durdun dünyayı dünya. İnecek var. Bassın bu dünya. Ya dedim ya bu müzikler ne kadar karamsar. Bunlar dedim keşke bir ilaçla oturup da bunlara bir de helal müzik sertifikası versek. Yani hocam nimetin nimet olduğunu fark etmezsek işimiz çok zor. Allah'ın evet. verdiği göz nimeti, kulak nimeti. Hocam ayet-i kerimelerde Allah-u Teala size göz vermedik mi diyor. Sizin için göz yaratmadık mı diyor. Hocam bunlar çok size dil vermedik. Dudak vermedik. Dudak nimeti hocam.
Evet.
Yani dudaklarımızın olmadığını düşün. Ne kadar çirkin olur. Kimse yüzümüze bakamaz.
Evet.
İnsanlardan kaçarız. Yani bunları bir de israf edeceğiz. Biraz sonra konuya geleceğiz gerçi de. Yani her şeyi yerli yerinde kullanmak manasına. Belki bugün hocam insanlığın en büyük sıkıntısı yani o kadar bir epistemolojik şeye düştük ki boşluğa. Nimeti veren kim? Nimet nedir? Belki hocam siz daha çok biliyorsunuz modern bu öğrenciler arasında. Yani çocuk ayakkabılarım Adidas marka değil diye okula gitmek istemiyor.
Evet.
Veya babamın arabası şöyle kaliteli bir reklam olmasın, marka vermeyelim. Değil diye baba diyor beni okula 3 kilometre uzakta bırak.
Uzakta bırak.
Yürüyerek gideyim diyor çocuklar.
Evet yani işte şey özellikle yeni kuşakta burada bizim kuşağın büyük de yanlışı var. Daha önce programlarda ısrarla denediğimiz bir şey. Çocuğun bulduğu önünde bulmadığı arkasında istediği önünde istemediği arkasında olunca çocuk bir şeyi elde etmek için bir çaba gerektirmediğini görünce ne oluyor? Kıymet bilmiyor. Onun için hep marka fetişizmi dediğimiz şeyin peşinde düşüyor. Neden? İşte o markalarla mutluluk arasında bir şey kurulmuş.
Ama hocam sadece çocuklar olsa iyi. Hadi çocuk bilmez derse esas sıkıntı büyükler bunu yapıyor.
Tabii. Yani tüketim kültürü o anlamda şeyi bizim kuşağı da esir almış.
Mesela hocam bir adam gücünün üstünde para yatırıp iyi bir araba alıyor. Belki evi ve diğer kalite, hayat kalitesi daha düşük.
Tabii tabii.
Ama dışarıda diyor ben gittiğim yerlere arabamla gidiyorum. Öyle bir şeyse olsun ki arabamı gören kenara çekilsin.
Evet evet. Noktasına gelmişiz artık. Descartes'in hani düşünüyorum öyleyse varım diyordu. Hmm. Burada tüketiyorum, satın alıyorum öyleyse varım noktasına geldi.
Evet.
Şimdi bir espri konusudur. İşte eğer diyor kadın hasta ise de ki indirim var. Onun da baş ağrısı geçer. Şimdi böyle şeyler de
tüketimle alakalı.
Şeyin söylemleri de var. Ya erkekler olarak biz de çok mu geriyiz o anlamda? Değiliz. Yani hakikaten bu marka fetişizmine karşı giyinmek içindir. Ama biz giyinmeyi neye dönüştürüyoruz? Bir gösteriye dönüştürüyoruz. Bir şova
giyinmek
dönüştürüyoruz.
Giyinmek hocam, yeme içmek de böyle. Mesela hocam ben
başkalarına
size
karşı bir şey, bir gövde gösterisi olarak onu tabii giyiniyoruz yani.
Mesela hocam ben sizi yemeğe götürmek istiyorum diyelim ki. Etkilemek için yani çok kaliteli, aynı kalite yemekler bir esnaf lokantasında yiyorsunuz. Daha
evet
kaliteli.
Evet.
Ortam da fena değil. Ama sizi çok pahalı bir restorana götürüyorum. Belki gösterişte. Bütün paramı veriyorum. İçimden de diyorum ya nereden geldik buraya diyorum ama sırf etkilemek, işte iş adamları ne bileyim
evet.
veya bir başka bir insan etkilemek için. Hocam maalesef yani bu sefer şükür ortadan kalkıyor. Çünkü nimette külfete giriyorsunuz. Alırken, harcarken. Şimdi hocam bir şeye geleceğim esas. Biraz önce bilgi demiştik hatırlarsanız.
Evet.
Şimdi hale geldik.
Evet.
Bu marifetten sonra devam eden ferahlık durumudur şükür. Yani ne demek?
Gönlün Allah genişliyor var, demek yani.
Allah bana nimet vermiş.
Evet.
Hocam her an mutlusunuz. Bana vakit vermiş, hayat vermiş, şunu vermiş, bunu vermiş. Düşünüyorum hocam. Hocam yani bir müminin mutsuz olması için bir şey yok, sebep yok ortada. Yani ancak ahiretine kaygılanabilir ama bu dünyada bir dünya açısına bakarsak her an mutlu olmamız gerekiyor. Çünkü o kadar çok nimet içinde yüzüyoruz ki yani.
Evet.
Hangi birine sevineceğiz?
Şey yani hal İmam Gazali'nin çok vurguladığı bir nokta ve günümüzde de neredeyse hal kısmını yani o bunu duygu diye tam çeviremiyoruz herhalde hocam. Daha geniş bir şey.
Duyguları da kapsıyor.
Tarafı, ama daha geniş bir kavram
ontolojik
yani.
Ontolojik bir tarafı da var hocam. Yani böyle bir varoluşsal
tarafı var.
Tarafı var. Duygular dışa vuran az bir kesim. Hani buzdağının görünen kısmı.
Bir şey. Allah'ın verdiği bir coşku hali de var
yani,
orada. Bir
dışarıdan baksanız hareketsiz gibi gözüküyor insan ama içinde böyle bir çağlayanlar, mutluluk, huzur. Belki dışa vurmuyor bile belki. Hani genelde bugün öyle bir şey de var. Yanlış algılama da var. Hani insanlar mutlu olunca hoplar zıplar falan böyle hareketli olur, dans eder gibi bir bırıldanır falan diyorlar. Esasında hocam bu değil. İnsan bazen müzik dans eder, yani müzik söyler ama mutsuzdur.
Evet. İçi,
kendi mutsuzluğundan kaçtığı için mutlu gözükme rolü oynar. Halbuki gerçek olan insanlar da bazen hiç böyle bir duygularını dışa gösterme ihtiyacı hissetmez. Hatta hocam şöyle diyor, biraz daha okursak inşallah. Bu halden dolayı nimeti verene karşı saygılı ve sevgili olmaktır. Bu marifetin kendisi bizzat şükürdür. Allah bana nimet vermiş, ben de bunun karşısında mutluyum. Allah'ı biliyorum, verdiği nimetin farkındayım. Bu farkındalık hocam şükür oluyor. Yani illa elhamdülillah, şükranlillah demeye bile gerek kalmıyor.
Çünkü hal olarak bunu yaşıyorsun.
Evet.
O sevgi hali, o saygı hali. Orası hakikaten ilginç. Nimeti verene karşı saygılı ve sevgili olmaktır diyor İmam-ı Gazali. Yani seni Allah sevgisine ve Allah'a saygıya götüren bir şey.
Biraz sonra gelecek hocam. Mesela nasılsın kardeşim diyorsun. Normalde eskiden hocam ashab-ı kiram çok böyle pazarlara çıkar, hal hatır sorarmış. İnsana sevaba girsin diye. Nasılsın Ali Rıza Bey hocam?
Allah
hamdolsun. Yani nimetler içinde yüzüyoruz. Hamdolsun Rabbimize diyor. Siz o nimeti ona ikrar ettirdiğiniz için, söylettiğiniz için siz de o da sevaba giriyorsunuz. Ama hocam bugün inanın hal hatır sormaya çekiniyoruz.
Evet.
Nasılsın kardeş diyorsunuz. Ya hocam sorma ya. Ekonomi biliyorsunuz kötüye gidiyor. Çekler senetler ödenmiyor işte falan. Hava kirliliği
Nazım
var.
Nazım Hikmet'in bir şiirinde geçiyordu. Hep kahır. Hep sitem dinliyorsun. Hakikaten o zaman hal hatır sormak istemiyor insan yani.
Yani işte biraz sonra gelecek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bak şöyle şey yapıyor hocam. Şimdi diliyle şükür diyor. Peygamber Efendimiz bir adama nasıl sabahladın? Ya bu geceyi nasıl geçirdin diye sordu. Adam hayır üzereyim dedi. Resul-i Ekrem aynı soruyu 3 kere tekrarladı. Ve üçüncünde adam Allah hamd sana olsun iyiyim deyince Resul-i Ekrem Efendimiz işte senden bu cevabı bekliyordum. Bunun için soruyu tekrar ettim. Yani bir adama soruyorsunuz o adamı yani şükretsin doğru cevap versin diye Peygamberimiz 3 kere sormuş. Hayır üzereyim de aslında fena bir şey değil ama Allah'a hamdü sanar olsun ki iyiyim demek. Yani evet. Ben iyiyim
nimetin
demek başka.
Nimetin kaynağını
belirtiyorsun. Ben iyiyim ama evet. Sağlığım yerinde. Kendi kendime evet. iyiyim gibi anlaşılmasın diye.
Biraz bencilce oluyor orası.
Nimetin kaynağını
söylüyor.
Söylettiriyor. O zaman tamam şimdi oldu diyor hocam. Tabii hakikaten bugün insanlara hocam bunu anlatmamız gerekiyor. Biz yani Türkler şu an elhamdülillah Türkiye ülkemizde müthiş bolluk var. Ama bu bolluğun hani Allah verdiği nimeti kuluna görmek ister diyor eserini. Bakıyorsunuz insan ilişkilerimizde böyle bir şeylik, mutsuzluk, suratlar asık.
Evet.
Kimse kimseye gülümsemiyor. Herkes böyle bir kaygı içinde. Hocam yani gerek var mı bu kaygılanmaya? Bu kadar nimet içinde.
İşte şey, insan şükretmeyince o nimetlerin tadını çıkartamıyor. O bolluk içerisinde olmasına rağmen habire kahır, habire kahır. Ben şey diyorum. Şimdi bazı arkadaşlar var, yalnızlıktan şikayet ediyorlar. Yalnızlaşmaktan şikayet ediyorlar. Diyorum ama diliniz o kadar sitemkar ki dostlarınız sizin yanına geldiği zaman moral ve motivasyonları düşüyor.
Gelmek istemiyorlar.
Gelmek istemiyor. Yani siz yalnızlaştırılmamışsınız. Siz kendinizi yalnızlaştırıyorsunuz. Elbette insanın derdi olacaktır vesaire olacaktır ama yani senin 1000 tane nimetin arasında bir tane dert var. Sen o derdi hayatının merkezi haline getirirsen, dilini onun üzerinden bir dil kurarsan o zaman da insanlar seninle muhatap olmamaya başlar yani. Yani şükürsüzlük sosyal ilişkileri bile baltalıyor yani hocam.
Hocam Mevlana öyle güzel açıklıyor ki bunu. Evladım sen mis gibi olma diyor. Herkes senin başında gözünde çalsın.
Değil mi yani?
Sakın idrar gibi olma diyor. Bu kadar mı hocam güzel ifade edilir?
Yani evet.
İdrar
evet.
Gibi olursa herkes senden kaçar.
Evet.
Yani hiçbir kimseye faydan yok. Pis koku üretiyorsun. Yani diliyle söylediğin her söz insanları ürkütüyor, kaçırıyor, kırıcısın. Hatta hocam şunu söyleyeyim, bazen eşler arasında, aile fertler arasında mesela anne baba çok kırıcı çocuğuna karşı. Hiç böyle bir güzel şeyini takdir etmiyor. Veya eşlerden birisi diğerine karşı acayip kırıcı. Yemeğini beğenmiyor, kişiliğine yani. Saldırı yapıyor. Bu sefer ne oluyor hocam? Karı kocasından, kocası karısından kaçıyor. Evlat anne babadan, anne baba veya tersi evlattan kaçıyor.
Evet.
Yalnızlık buradan geliyor aslında.
Tabii tabii şey, bakıyorsunuz aynı evde ama herkes ayrı odada ya da ayrı köşede, ayrı dünyada. Yani şimdi eskiden televizyon vardı, eleştiri konusu oluyordu. Niye insanlar birbirinin yüzüne bakmıyor, televizyona bakıyor diye. Yüz yüze bakmıyor, yan yana duruyor diye. Ama şimdi herkesin kendi cep telefonunda, herkes kendi dünyasında, bambaşka bir yerde yaşıyor yani.
Sanki hocam televizyona bile arayacak hale geldik. Yani oturup da ailecek hani seyretmek. Çünkü o kadar şey ki
tabii,
herkes
tabii.
Kendi aleminde dediğiniz gibi.
Şeyde Bilim ve Teknik Dergisi'nden bir araştırma yayınlanmıştı. Sonuç olarak iş güç sahibi olan insan, bunlar genç ya da öğrenci değil yani, toplantı salonunda telefonları kapalı ama toplantı salonunda. Diğer seçenek telefonlar dışarıda bırakılmış, toplantıdalar. Telefon kapalı bile olsa hocam toplantı salonunda performans düşüyor.
Telefondan bir sanki ilham gelecek, haber gelecek diye insanın beklenti içinde.
Dikkati oraya dağılıyor. Şimdi çağımızın en büyük sorunlarından bir tanesi bu dikkat dağınıklığı. Burada şeyin çok büyük payı var, cep telefonun. Çünkü hiçbir aygıtı yanımızda bu kadar taşımıyoruz yani. Hiçbir başka hiçbir şeyle bu kadar beraber olmuyoruz.
Kimliğimizin biz. Ayrılmaz bir parçası haline mi geldi hocam?
Tabii şey yani bu cep telefonlarını terk edelim anlamında değil. Bunu kontrol altına almak gerekiyor. Mesela bazı okullarda şu uygulama var. Başlangıçta cep telefonlarına herhangi bir yasak yok, yaygın olmadığı için. Yaygınlaştıkça birdenbire okuldaki başarı düşmüş mesela.
Çünkü talebe ders dinlemiyor çünkü.
Sonra bir kısım öğrenci artık şikayet etmeye başlıyor. Yani bu telefonlarımız bize lazım ama yani bunlar da derste bizim elimizde olmasın diye. Bazı okullarda uygulama var. Okula girerken telefonları koyuyor öğrenciler. Çıkarken alıyorlar telefonlarını.
Eyvallah.
Şimdi mesela hemen bakıyorsun tekrar. Şimdi başlangıçta telefon yok. Başarı diyelim ki hocam 100 üzerinden 90. Cep telefonu geliyor. Başarı 100 üzerinden 65'e düşmüş. Telefon kontrolü altına alınmış. Başarı tekrar eskisine yakın bir hale gelmiş. 100 üzerinden diyelim ki 85'e ulaşmış.
Hocam bu şuraya geliyor. Gazali bunu biraz sonra açıklayacak. Verilen nimeti yerli yerinde kullanmak.
Tabii tabii.
Eğer yerli yerinde kullanmazsanız size nimet olan başınıza bela oluyor sonra. Hocam şimdi İmam Gazali böyle hep teori konuştu ya.
Evet.
Bir de pratik örnek veriyor. Pratik örnek de şu. Size bir at hediye geliyor. Padişah'tan diyor.
Hı hı.
Bu at karşısında üç değişik tutumdan bahsediyor şimdi.
Hı hı.
Yani nimeti vereni bilme açısından. Birincisi sadece ata seviniyor. Atın bir varlık olup iyi bir nimet olması bakımından ata sevinir. Bu sevginin o atı gönderen hükümdar ile bir alakası yoktur.
Evet.
Yani size hükümdar bir at göndermiş. Aman Allah'ım bu at ne güzel. Bu araba harika bir araba. Ne güzel bir araba. Ya kim gönderdi? Niye gönderdi? Sorgulamak yok.
Hmm.
Hatta dağın başında veya çölde bu atı bulsa yine aynı şekilde sevinirdi. Yani ben size bir kalem hediye ediyorum hocam.
Hmm.
siz bu kalemi ha benden almışsınız da yerde bulmuşsunuz. Aynı sevinç. Bu o zaman demek ki arkadaşım bana kıymet verdi, bir kalem verdi şeyine girmiyor. Şimdi bu adam tabii böyle olunca bakalım nasıl olacak neticesi. İkincisi diyor, ata değil hükümdarın kendisine olan ikramına ve kendisine verdiği öneme sevinir. Rabbim beni elhamdülillah seviyor diye nimete sevinir. Bu da güzel diyor. Hatta atı başka yerde bulsa dönüp bakmazdı bile. Şimdi hocam daha da at bulsa alır mısınız yani? Değil mi? Şehir hayatında atı ne yapalım? Dönüp bakmayız bile falan, o kadar. Üçüncüsü, bu at ile hükümdarın hizmetinde bulunmak ve ona yaklaşmak için sevinmesidir. Bu daha güzel bir şey. Yani hükümdar bana at göndermiş. Ben bu ata bineyim de işte hükümdar da falanca başkentte yaşıyor. 1000 kilometre uzaklıkta. Ben bu atı koştura koştura hükümdara ulaşayım. Diyeyim hükümdara bana at göndermişsiniz. Bak ben de geldim. Hizmetinizdeyim diyerek daha çok nimete kavuşayım der. Aynı zamanda hükümdarın gönlüne girmek, vezirlik payesi verilmesi için yanına gitmek şeklinde hocam yansıyor. Şimdi üç insanın tutumundan bahsettik. Birincisi, at ne güzel dedi. Niye geldi, kim gönderdi farkına varmadı. Bu attan kazanacağı bir şey yok onun esasında.
Evet.
Atı kaşağılar, böyle gezdirir, o kadar. Hiçbir istifadesi olmaz. İkincisi, Allah gönderdi dedi, şükretti. Yine bir şey. Esas hocam üçüncüsü burada. Bizim Gazali'nin
evet.
Yoğunlaştığı kısım. O nimeti yerli yerinde kullanmak. O ata binip padişaha gitmek. Şimdi Allah-u Teala bize nimetler vermiş. İşte vakitti, aileydi, arabamız, işimiz. Şimdi biz bunları hocam acaba nasıl kullanıyoruz? Sorgulamamız gereken şey bu diyor.
Evet, kesinlikle. Şimdi mesela Allah sportif bir yetenek vermiş. Ama sen bunu sporda değil de fuzuliyelerde kullanıyorsun. Günah.
Daha kötü hocam, mafyalık yapıyorsun mesela.
Evet.
Allah size güçlü beden vermiş. Gidip insanları korkutmakla.
Evet. Veya hiç kullanmıyorsun onu. O da kötü.
O da kötü.
Yani biz nimet derken genellikle bizim dışımızdaki şeyleri sayıyoruz da Allah'ın bize vermiş olduğu zeka ve yetenek de bir nimettir. Ve bunları da insanın bu konuda tırnak içinde tevazuyu bazen tevazuyu öyle aşırı noktaya götürüyor ki insanlar hocam kendindeki Allah'ın verdiği zeka ve yeteneği görmüyor.
Hocam bu da zillete düşüyor sanki değil mi?
Tabii tabii.
Tevazu, tevazu başka bir şey. Bu Allah'ın verdiği nimetleri yok saymak.
Tabii tabii. Şimdi ama niyeti görünüşte iyi. Bu kültürün etkisiyle oluyor. O eziklik psikolojisinin etkisiyle oluyor işte.
Hocam Batı aleminde aşırı bir böyle hani kişisel gelişimden dolayı şeylik var. Üstünlük
ego psikolojisi.
Bize de
var.
Hocam tamamen egolar yerde bir. Ego demeyelim biz buna da yani Müslümanın bir yakıtan izzeti olması lazım.
Evet.
Allah sana imkanlar vermiş, nimetler vermiş. Ya ben yapamam, ben edemem.
Hocam, şimdi o yüzden şey sebep oluyor. Mesela anne baba çocuğuna sürekli negatif telkinlerde bulunuyor. Sen çocuksun yapamazsın, sen çocuksun beceremezsin, sen zaten şimdiye kadar yapamadın, edemedin gibi.
Bir de dini metinlerdeki tevazuyu yanlış anlıyor hocam.
Yanlış anlıyor, evet.
Bu sefer tamamen ezik bir insan tipi çıkıyor.
Şeyde National Geographic'te yayınlanmıştı hocam, bir belgesel vardı. Şimdi basketten anlamayan iki tane sosyal deney bu. İki kişi alınıyor, seyirciler var. Seyirciler birisi için çok negatif telkinlerde bulunuyor.
Atamazsın diyorlar.
10 tane basket atıyor. Diyelim ki bir tanesini, iki tanesini tutturuyor. Öbürüne pozitif telkinler yapılıyor. Yaradan çoğunu tutturuyor.
Hiçbir yani ikisi de bilmediği halde. Şey
bilmiyor yani.
Eğitimsiz ikisi.
Eğitimsiz yani. Annelerimizin dilinin değişmesi lazım. Annelerimiz çocuklarına aşırı derecede şey bir dil kullanıyor. Yargılayıcı bir dil kullanıyor.
Veya hocam yani insanlara pozitif enerji verip sen bu nimetleri Allah'a vasıl olma. Mesela hocam şöyle bir örnek vereyim. Bugün herkes işte Türkiye'de bir meslek yarışı var. Herkes en iyi mesleği icra etmek istiyor. Doktor
evet.
olmak, mühendis olmak, mimar olmak, atom mühendisi olmak, pilot olmak falan falan. Bir sürü meslekler var. Şimdi bunları hocam bir iki şekilde bir nefsimiz adına doktor olursak tek derdimiz para kazanmak. İnsan evet. hasta olsun da hatta ölümcül hasta olsun ki ben çok para kazanayım.
Evet maalesef.
Bir de hocam Allah için kullanmak olur. Bu sefer dersin ki ya şu ümmet Muhammed sağlıklı olsun. Benim vazifem Allah'ın verdiği sağlığı kullara ulaştırmak olur. Aman insanlar sağlıklı olsun. Kimse hasta olmasın. Veya hocam tüccar olursunuz. Ya benim derdim insanlara hizmet etmek. Ya benim için para kazanmak asli şey değil.
Evet.
Ben memlekete hizmet edeyim. Nitekim hocam böyle tüccarlarımız, böyle esnaflarımız da var.
Var.
Böyle doktorlarımız da var. Tam tersine tek derdi para kazanmak olan her meslek hocam. Yani bir meslekleri ayırt etmeyelim. Hatta ilahiyatçı bile olabilir.
Tabii.
Der yani, ki caminin imamıdır mesela. Bir kısmı der ki ya herkese ben irşad edeyim, Kur'an eğitimi vereyim. Bir tanesi der ki yani azdır bunlar ama az da olsa vardır. Ya insanlar ölsün de mevdu koyayım.
Evet, para kazanayım.
Para kazanayım diyenler de vardır. Her meslek, her kutsal mesleklerde bile bu hastalık oluyor. İmam-ı Gazali diyor ki yani o nimeti Allah'a ulaşmak için vasıta kılmak ve büyütmek gerekir diyor.
Evet.
Eğer böyle olmazsa diyor o nimeti kaybedersiniz. Bu çok hoşuma gitti hocam bu örnek.
Yani bu şu anlama geliyor. İnsan hayatta sonuç olarak meslek bir misyondur. Hakkını vermek bile bir şükür. Düşünün ki siz mesleğinizi yapıyorsunuz. Mesleğinizi
Allah'a vasıl oluyorsunuz.
Hem size kazandırıyor, hem topluma kazandırıyorsunuz bir şeyler. Ve hem de bununla siz Allah'a yaklaşıyorsunuz. Yani bundan alası olmaz ki. Öbürü zaten mesela para motivasyonuyla hareket edenden bakıyorsunuz. O hırs onu yiyip tüketiyor yani.
Hatta hocam şöyle bir araştırma da yapılmış. Psikolojik bir sosyal deney diyorsunuz ya.
Evet.
Eğer insanlar bir şeye inanıyorsa çok daha başarılı oluyorlar. Para motivasyonundan çok daha yüksek. Sırf parayla iş yapanlar, doktor olur, mühendis olur, mimar olur, ilahiyatçı olur. Onların hocam başarısı daha az. Ama o işe inandığı için yani Allah'ın rızasını görenlerin başarısı çok daha yüksek. Çünkü onlara hocam hatta flow diye bir, şu anda yeni bir şey geldi psikolojiye. Tabir akış diyorlar biliyorsunuz.
Evet,
akışa kendini olmak. Kaptırmak. İnsan hocam paraya belli noktaya kadar, paraya doydunuz mesela artık paraya evet. ihtiyacınız yok. O zaman motivasyon bitiyor. Yani tıpta kendinizi geliştirmeniz için, ilimde kendinizi büyütmeniz için bir sebep kalmıyor. Ama o işte Allah'ın rızasını avlamak isteyenler paraya ihtiyacı yok zaten. Buna rağmen çalışmasını devam ettiriyor. Böyle hocam bir akım da var. Benim çok ilgimi çekti bu.
Evet çünkü şey her dönem bir şey motivasyon olarak kullanılmış. Mesela endüstri devriminin yapıldığı zaman insan homo economicus olarak tanımlandı. Yani ekonomik insan. Dolayısıyla ben işçiye ne kadar iyi bir ücretlendirme sistemi yaparsam o kadar yüksek performans alırım. Sonra baktılar ki öyle olmuyor. Sonra dediler ki insan sosyal bir canlıdır. Önce ekonomik bir canlıdır.
Ekonomi bıraktılar şimdi.
Sonra sosyal bir canlısın. Şimdi sosyal canlı da yetmiyor. İnsanın manevi ihtiyaçları da var. Bunun da insanın doyurulması lazım. Bu ihtiyacı fark etmeye başlıyor. Dolayısıyla insanı böyle sadece bir özelliğinden alıp çekiştirdiğin zaman insanı parçalıyorsun. Bir bütün olmuyor yani insan.
Eyvallah. Şimdi hocam hikaye dönersek şöyle diyor. Aza ile şükre gelince Allah'ın verdiği nimetleri yerinde ve ona itaatte kullanıp isyandan kaçınmaktır. Hocam en kötüsü de İmam Gazali'nin başka yerde açıklıyor. Şimdi padişah at göndermişti ya.
Evet evet.
Ata binip düşmanın saflarına katılıyorsunuz. Ya padişah at göndermiş. Bu ata evet. binsin bana gelsin hizmet etsin diye. Siz de atlıyorsunuz ata. Ülkemiz hocam FETÖ'nün yaptığı buydu mesela.
Evet tabii.
Allah hocam devlet bunlara öyle imkanlar vermiş. En güzel askeri okullarda, polis okullarında, tıplarda, burada okutmuş. Bunlar memlekete hizmet etsin diye. Bütün masrafı bizden, doğuşundan işte o mesleği de yükselince adamlar tuttular sonra ne yaptılar? Bütün bu mesleki birikimleri bizim düşmanımız ülkelerle paylaşıp tamamen onların hizmetine kaçtılar.
Evet.
Tam bir nankörlük.
Yani bunu aslında şey, bakıyorsun çocuğunu çalmış, bildiğin çalmış. Şimdi eğer bir çocuk camiaya katıldığında ailesini artık şey olarak gerçekten bir aile olarak görmüyorsa hala ailesini sadece bir araç olarak görmeye başlıyorsa işte orada çocuğun çalındığını aslında fark ediyorsunuz. Yani insan bile çalanın tankını, topunu, tüfeğini çalmayacağını beklemek mümkün değil. Bunları satmayacağı anlamına da gelmiyor. Çünkü kendisini bir alım satım konusu yapmış yani.
Eyvallah hocam. Yani kendini alıp satıp konusu yapan memleketini falan haydi hayda.
Haydi.
Yani buraya hocam şuradan geldik. Nimeti yerli yerinde Allah'a vasıl olmak için kullanmanın dışında bugün bir de genel bir hastalık var. Bu nimetleri veriliş amacının zıttına kullanmak. Allah size beyin vermiş ki yani kainattaki yerinizi Rabbimizin nimetlerini görürsünüz diye adam hiç bunu kullanmıyor. Tamamen ters istikamette. Göz vermiş. İşte tabii ki işlerimizi göreceğiz. Onun dışında ibadetimiz, Kur'an'ı da okuyacağız. Tamamen hiç bu sahayla alakası yok. Kulak vermiş, hiç hakkı dinlememiş, hep batılı dinlemiş. Böyle bir sıkıntımız da var. Bugün maalesef sanki hocam nimetler çoğaldıkça bunu hep böyle negatif yerlerde kullanma şeyi çoğaldı gibi.
Artıyor tabii. Bir de aklıma nimeti yerinde kullanma deyince bir hikayeleri anlatılır işte.
Buyurun hocam.
Bir şey artık cambaz mı diyeceğiz? İşte padişaha bir şey yapıyor, gösteri yapıyor. Diyelim ki bir metre uzaklıktan iğnenin deliğinden ipliği geçiriyor.
İğneyi atıp ağaca saplıyor önce. Sonra hocam kovboylar kemen atıp şey yakalarlar ya.
He.
Onu yapar gibi ipliği sallayıp
deliğinden geçiriyor.
Evet.
Sonrası nasıldı? Padişah buna bir kese altın verin, bir arabada sopa atın.
Çünkü şöyle, padişah sormuş, sen demiş bu mahareti nasıl kazandın? Padişahım 10 sene antrenman yaptım.
Evet.
Yapma ya demiş. Yani böyle boş işin. 10 sene mi harcadın? Tamam, iyi bir halt ettin, al sana bir kese altın, 40 sopa vurun sırtına. Ki vakit nimet hocam o kadar kıymetli ki.
Evet.
Onu nasıl israf ettin diye. Tabii hocam burada bir ibretlik var. Yani her yapılan maharet değildir. Yani
evet.
O verdiğiniz vakit eğer değmeyecekse ne gerek var? Şimdi hocam mesela ben şunu anlayamıyorum. Tamam, bir buluş için dağlara gitmek, incelemek, eyvallah anlarım. Okyanusu yüzerek geçeceğim diyor insan. Geçiyor mesela. O bazen köpek balığı yutuyor herifi.
Evet.
Yani şimdi değdi mi?
Hani tabii. Şey bir de şey okyanusu geçtim. Bu aslında şey sadece
Bir meydan okuma.
Ha diyelim ki bunu bilimsel bir araştırmanın parçası olarak düşünüyorsun. O başka bir şey.
Spor yani. İçin az az bir kilometre, iki kilometre yüzer insan ama hocam işte bilmem 1000 kilometreyi yüzerek geçmek demek yani kendini tehlikeye atmak demek. Herhangi bir hedef de yok bunun. Sırf yani insanlar falanca adam filanca denizi yüzerek geçti desinler diye bunu yapıyorsunuz. Hocam çok duyuyoruz. Dağlara çıkıyor mesela adam mahsur kalıp eli ayağı kesiliyor. Hani dağın tepesinde bir buluş yapacak olsa anlarım.
Evet.
Sırf Everest'in tepesine çıktı dettirmek için. Bu da ne oluyor hocam sonra? İşte o hem vakti hem beden nimetini. Şimdi düşünün ki Everest'e çıkarken donup öldünüz. Allah'a ne diyeceksiniz? Ya Rabbi senin verdiğin bedeni, senin verdiğin vakti ben dağın tepesine çıkarken
harcadı.
Halbuki sizin hocam bir geçen de derste örneğiniz vardı. Falanca kartal yani uçarak çıkıyor dağın tepesine.
Evet.
Allah'ın kartalı yani. Hani hiçbir eğitimi, bir malzemesi de yok. Yani onun yaptığını sen niye yapmaya çalışıyorsun ki? Allah seni halife yaratmış. Daha ciddi vazife için yaratmış. Senin onu yapman lazım esas diyor Sufiler evet. Hocam.
Yani hakikaten İbnül Vakt kavramı şimdi mesela psikolojide de vurgulanan bir şey vardır. Şimdi burada olmak. O aynı zamanda şeyi vurguluyor. Şimdi mesela bir hadisi anlamakta ben çok zorlanıyordum hocam. Keşke demek şeytandandır diye. Şimdi bir türlü kafama oturtamıyordum. Sonra birden şeyi fark ettim. Keşke dediğin geçmişte kalmış bir şey. Ama geçmişi sen değiştiremiyorsun.
Şimdiki zamanı geçmişle israf ediyorsun.
He. Şimdi gelecek henüz elinde değil. Ama sen şu anda ne yaparsan geleceğe yansıyacak olan da o olacak yani. Ama Allah mesela her şeyi tedricen yaratmış. Diyelim ki bir bebeğin anne karnında 9 ay 10 günlük bir süresi var. Allah kainatı yaratırken bir 6 günde o 6 gün tabii Allah katındaki 6 gün ama sonuçta şeyi anlatıyor yani.
Tedricilik
aşama
var.
Aşama.
Aşamalık var.
He, aşama aşama ortaya çıkıyor. Şimdi biz şey istiyoruz. Ha demeye nimet benim olsun istiyoruz. Ha demeye bilim insanı olalım. Ha demeye sanatçı olalım. Ha demeye şunu gerçekleştirelim. Çilesini çekmeye şey olmuyoruz. Razı olmuyoruz yani.
Hemen nimete konmak istiyoruz.
Hemen evet konmak istiyoruz. Şimdi bir kere çilesini çekmedin mi o nimetin kıymetini bilmiyorsun. Kadrini. İki, nimeti Allah hep çileye vermiş. Mesela onun için adamın imanlı olması bile gerekmiyor. Adam imansız ama çilesini çektiği zaman bilimde, teknolojide bunun karşılığını Allah ona
zaten hocam,
veriyor.
Zaten hocam ayet-i kerime de ben müminlerin demiyor. Kim şükrederse yani evet. Verilen fırsatın kıymetini bilirse onu artırırım diyor. Bu kafirler için de geçerli. Ama tabii müminler için ebedi saadet var. Ayrı konu ama yani bir kafire, bir inançsıza diyelim bir şey veriyorsunuz. Teşekkür ediyor. Onun kıymetini biliyor, koruyor
evet.
Ve onu geliştiriyor. Şimdi hocam çok güzel bir şey var. Biraz daha vaktimiz sona geldik. Birkaç güzel bilgi buldum burada. Onları da okuyayım inşallah. Diyor ki hocam, şükür itaat, şikayet ise günahtır. Hala hocam
evet.
Geçen bir yer duymuştum. Şikayet en büyük ahlaksızlıktır diyor. Çünkü Allah'ın koyduğu şu nizamda o kadar nimeti gördüğün halde şikayet ediyorsa bir insan, yani dünyevi konuda diyorum hocam. Bu en büyük
yani aslında
günahtır.
Bunu şöyle de yorumlayabiliriz hocam şikayette.
Evet.
Yani diyecek ki ne demek? Bana göre mesela karamsarlık ve kötümserlik.
O da günahtır.
O şikayetçi mantık işte.
Aynen.
Yani.
Hocam biraz önce konuşmuştuk ya yani, haliyle mutluluk nedir?
Evet.
Aslında yani asık bir surat lisanı haliyle şikayet etmektir.
Aynen öyle.
Ben bu kainattan memnun değilim. Ben bu çevreden memnun değilim. Mesajı veriyorsun hocam. Mesela hani evet. Hocam buna vücut dili mi diyorlar şimdi modernde? Body language.
Beden dili.
Beden evet. Diliniz eğer sizin olumsuz sinyaller veriyorsa ortama. Yani bir yemeğe oturdunuz yüzünüzü ekşittiniz. Ha, yemeği evet. Beğenmiyorum. Bu da hocam çok büyük bir günah. Çünkü o anda bütün o nimetleri inkar var.
Düşünün mesela o sofrayı eşiniz büyük bir çabayla harcamış. Siz bir surat hareketiyle onun yarım günlük belki emeğini birdenbire bir kibritte yakıp duman ediyorsunuz.
Onun dışında yani. Hocam bir de şöyle düşünün. O buğday önce çiftçi sabah soğuklarda kalkıp toprağa attı.
Değil mi? Değil
onu
mi?
Suladı. Efendim dua etti Allah'ım yağmur yağsın diye yabancı otlardan korudu. Bir senelik bir mücadele. Tabii daha şey hiç saymıyoruz. Allah'ın verdiği nimetleri hiç saymıyorum. Hani o güneş evet. Bir gün gelmez zaten hiçbir şey olmaz.
Evet.
O güneşti, aydı, yağmurdu. Onlar zaten ayrı bir nimet de. Sırf bir adamcağızın insan çilesini şöyle hesap etsin hocam. Bir abimiz öyle söylemişti. Benim çok hoşuma gitti. Sofraya gelen bir dilim ekmeği yani kıyamazsınız. Şimdi hocam düşünün ki bir petek bal geliyor. Ya diyorsun bu nerenin balı? Beğenmedim. Ya o kadar arı bunun için hayatlarını ortaya koydular. Kaç bin arı öldü o bir kilo balı yapıp senin önüne koymak için. Kaç bin kilometre hocam hesap etsek.
Uçuş yapmışlar.
Uçuş yaptılar. Hani şimdi kaç bin saat uçuş diyorlar ya.
Evet evet.
Sen de diyorsun ya bu balı ben beğenmedim. Hocam gerçekten düşünsek var ya. Yani şikayet etmek, beğenmemek en büyük ahlaksızlık. Allah'a nankörlük.
Evet.
Hocam belki bugün biraz vakit de bitti ama bunun için bile ayrı program yapabiliriz. Yani keşke bu nimetleri böyle şükür eden bir kalple karşılasak da şikayet. Bugün de hocam şikayet bir meslek haline geldi.
Evet evet.
Bu modern kapitalist sistemde işte bir lokantaya gidiyorsunuz. Yemeği beğenmemek normalleşti yani. Bir elbise alıyorsunuz.
Hiçbir şeyi beğenmemek yani. Hiçbir
hocam şey haftaya yani. İnşallah güzel bir konudan devam edeceğiz. Hatta bunu okuyayım bugün öyle son verelim. Cüneyd-i Bağdat diyor ki hocam tasavvufun en büyük, büyük babalarından. Şükür nefsini o nimete layık görmemendir. Hocam biz şimdi her şeyi kendimiz layık görüyoruz. Layık gördüğümüz için de beğenmiyoruz. Halbuki layık görmesek de ben ya bu petek bal geldi ama layık değilim desek. Şimdi hocam yani siz beklemediğiniz bir şey gelse siz çok sevinirsiniz değil mi?
Evet.
Ben hiç beklemediğim bir ortamda bana birisi bir şey verse ama diyelim çok çalışmışım da patron bir şey vermiş ya zaten hak ettim diyorsun.
Yani bunu şöyle de tercüme edebilir miyiz hocam?
Buyurun hocam.
Her nimetin Allah'ın bir lütfu olduğunu bilmek.
Ben yani, hak ettiğim için değil de.
He Allah lütfettiği için bu bana şey olmuş, gerçekleşmiş. Allah lütfuyla bunu göndermiş bana yani.
O zaman hak etmediğim için de hani evet. Tabiri caiz bedavadan gelmiş.
Yani
bedava sirke baldan tatlıdır. Şimdi çalışmışım.
Evet. Yani
akşama kadar bir kilo bal almışım. Emeğim var bunda. Bir de eve geldik. Birisi bir şişe bedava sirke göndermiş.
Evet.
O sirke daha tatlı geliyor. Niye? Hiç emek vermedik. Şimdi Allah-u Teala da hiç emek vermeden bize gönderdiğini fark edersek hiçbir şeye nankörlük yapamayız herhalde hocam.
Evet.
Her şeye şükrederiz gibi geliyor bana. Evet hocam herhalde vakitte doldu gibi. Eğer bir şey ifade edecekseniz buyurun yoksa.
Eyvallah inşallah şükürlerimizi Allah artırsın. Allah şükrümüzü artırmada bize gönlümüzü açık etsin.
Ben de hocam tersten dua edeceğim. Allah şu bizdeki nankörlüğü
evet.
İnşallah
azaltsın. Bizden,
hocam bitirsin.
Bitirsin.
Nankörlüğün azı bile çok kötü yani. Çok az bir nankörlük bile çok kötü. İnşallah nankörlüklerimizi fark ederiz de o hastalıktan da vazgeçeriz diye dua ediyoruz. Kıymetli dinleyicilerimiz Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programını burada noktalıyoruz. İnşallah önümüzdeki bir programda buluşuncaya kadar hepinizi Rabbimizin affına, merhametine emanet ediyoruz. Hoşça kalın efendim.